O. Henry. Sarkaç. Seslendiren Akın Altan. Mavi giysili çoban aykırarak,
81. sokak! İndir şunları lütfen!
Dedi. Bir hemşeri sürüsü indi. Onların yerine bir başka sürü bindi. Dan, dan! Manhattan'ın kocabaş arabası tangırdayarak ilerledi. Ve John Perkins, yüksekçe olan tramvay yolunun durak yeri merdivenlerinden, az önce boşanan sürüyle birlikte aşağı indi. John, evine doğru ağır ağır yürüdü. Ağır ağır. Çünkü onun günlük yaşantı sözcüğünde belki diye bir sözcük yoktu. 2 yıldır evli olan ve apartman katında oturan bir adamı bekleyen sürprizler olamaz. John hem yürüyor hem de şu monoton günün önceden belli sonuçlarını dalgın ve ezik bir kötümserlikle düşünüyordu. Katie onu kapıda karşılayacak, dudaklarına şekerlemeli bir öpücük konduracaktı. Paltosunu çıkaracak, katı divana oturarak, akşam gazetesinde öldürücü linotiplerin geberttiği Ruslarla Japonları okuyacaktı. Akşam yemeğinde çömlek kebabı, deriyi çatlatıp incitmeyeceği garantili bir sosla terbiyelenmiş salata, haşlanmış börülce ve kavanozu üstündeki kimyasal arılığını bildiren belgeden utanmakta olan çilek reçeli bulunacaktı. Yemekten sonra Katie, ona yırtık yorgan için buzcunun boyun bağı ucundan kesip vermiş olduğu yamalığı gösterecekti. Saat 7:30'dan sonra üst kattaki şişko adamın beden eğitimi hareketlerine başlamasıyla düşecek tavan sıvalarından korumak üzere mobilyaları gazetelerle kaplayacaklardı. Saat tam 8'de karşılarındaki dairede oturan vaudeville trupundan işsiz Hickney ile Mooney hafif bir çılgınlık nöbeti içinde Hammerstein'ın elinde haftalık $500 bir kontratla kendilerini kovaladığı sanısına kapılarak sandalyeleri devirmeye başlayacaklardır. Sonra hava aralığının karşı yanındaki pencereden görünen bay flütünü çıkarırdı. Yemek asansörünün teli makaradan kayardı. Kapıcı, Bayan Zinoviev'in 5 çocuğunu yine yalının ötesine kovalardı. Parlak iskarpinli kadın İskoç köpeğiyle birlikte aşağıya iner, mektup ve zil kutusu üstüne, perşembe günlerine özel adını plasterle yapıştırır. Böylece Frogmore apartmanının her akşamki olayları sürüp giderdi. John Perkins bunların olacağını biliyordu. Ve yine biliyordu ki, 8'i çeyrek geçe cesaretini toplayacak, şapkasına uzanacak ve karısı huysuz bir sesle şu sözleri söyleyecekti.
Şimdi nereye gidiyorsun? Bilmek isterim. John Perkins.
O buna, şöyle bir McCluskey'e uğrayayım da arkadaşlarla bilardo oynayayım diye düşündüm, karşılığını verirdi. Son günlerde böyle bir alışkanlık edinmişti John Perkins. Saat 10 ya da 11'de dönerdi. Kimi zaman Katie uyumuş olurdu. Kimi gecelerde de evlilik yaşantısının çelik zinciri üzerindeki altın kaplamadan birazını daha kızgınlığının potasında eritmeye hazır durumda uyanık beklerdi. Bu şeylerin hesabını Frogmore apartmanındaki kurbanlarıyla birlikte yargılanırken çöp çatan Cobit verecektir. Bu gece John Perkins kapısı önünde her günkü olayların olağanüstü kargaşalığıyla karşılaştı. Tutkulu, şekerlemeli öpücüğüyle Katie orada değildi. 3 odanın 3'ü de tekinsiz bir karışıklık içindeymiş gibiydi. Her yerde karısının öteberileri karma karışık saçılmış duruyordu. Ayakkabıları orta yerde, saç kıvırma maşaları, firketeler, kimonolar, pudra kutusu, konsolun, sandalyelerin üstüne saçılmışlardı. Oysa Katie hiç böyle yapmazdı. John, yüreği ezilerek, dişleri arasında karısının kahverengi kıvırcık saç telleri bulunan tarağı gördü. Olağanüstü bir telaş ve tedirginliğe kapılmış olmalıydı. Çünkü tarama sonucu dökülen saçlarını bir iğne yastığı yapmak üzere şömine rapındaki mavi küçük vazo içinde dikkatle biriktirirdi. Hava gazı memesine göze batacak şekilde bir iple bağlanıp sarkan katlanmış bir kağıt vardı. John bunu kaptı. Karısının bıraktığı, ve şunlar yazılı olan bir pusulaydı.
Sevgili Can, annemin çok hasta olduğunu bildiren telgrafı biraz önce aldım. 4:30 treniyle gidiyorum. Kardeşim Sam beni orada, istasyonda karşılayacak. Buzlukta söğüş koyun eti var. İnşallah yine bademcikleri şişmemiştir. Sütçüye 50 sent ver. Geçen ilkbaharda çok çekmişti. Hava gazı saati için kumpanyaya yazmayı unutma. Temiz çorapların dolabın üst çekmecesinde. Yarın mektup yollarım. Telaş içinde. Katie.
Evlilik yaşamlarının 2 yılı boyunca onunla Katie bir tek gece bile ayrı kalmamışlardı. Can apallamış olarak pusulayı birkaç kez okudu. İşte hiç değişmeyen günlük yaşantısında bir aksama olmuş ve kendisini şaşkına çevirmişti. Orada sandalyenin arkalığında acınacak şekilde bomba